Sefanya kitabına ana hatlarına gelince, 3 ana hatta ayırırım. Birincisi Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıdır ki birinci bölümdedir. İkinci bölüm birinci ayetten üçüncü bölüm sekizinci ayete kadar yeryüzü ve bütün ulusların yargısı konu edilmektedir. Üçüncü ana hat ise üçüncü bölüm dokuzuncu ayetten başlayarak 20. ayete kadar devam eder. Bu da bütün yargıların kaldırıldığı ve krallığın kurulduğudur. Sefanya kitabına genel olarak bu şekilde baktıktan sonra ilk olarak Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıyla başlayalım. Sefanya 1. bölüm 1. ayet. Rab, Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gadelya oğlu Kuşi oğlu Sefanya'ya şöyle seslendi der. Sefanya kendisinin kraliyet ailesinden geldiğini söylemektedir. Yahuda kralı Hizkiya onun büyük büyük dedesiydi. Sefanya güneydeki Yahuda krallığındaki son ruhsal hareket dönemi olan Yoşiya'nın hükümdarlığı sırasında peygamberlik yaptı. Bu dönemde bir uyanış olmuştu. Bu büyük bir uyanış değildi ve uzun sürmedi. Ama yine de bir uyanış olarak tanımlanabilir. Sefanya kötü bir kral olan Amon'un ve yine çok kötü bir kral olan Maneşya'nın egemenlikleri hakkında bir şeyleri biliyordu. Ulusu ve halkı üzerine yargının gelmekte olduğunu gördü ve mesajı da oldukça sert bir mesajdı. Sefanya 1. bölüm 2. ayette yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. Bunun kuvvetli bir dil olduğu kesindir. Tanrı yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda yeryüzünü gerçekten de silip süpüreceğim der. Yeryüzü üzerinden bir kir kazıyıcısı geçmiş gibi olacaktır. Bir tabağı silip temizlediğiniz gibi ben de onları öyle yargılayacağım der Tanrı. Bu peygamberlikte ilerledikçe bu yargının sadece bir ülkeye özgü olmadığını çok daha fazlasını içerdiğini de görürüz. Burada önceden bildirilen dünya çapında bir yıkımdır. İncil'de Vahiy kitabı bunu onaylar ve bu yargının zamanının büyük sıkıntı dönemi olduğunu söyler. Bu dönemde yeryüzü üzerine gelecek yargılardan ötürü tamamiyle çırılçıplak kalacaktır. Bu Tanrı'nın 1000 yıllık krallığını getirmesinden ve yeryüzünü yenilemesinden hemen önce gerçekleşir. Sefanya 1. bölüm 3. ayette insanları, hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden. İşte böyle diyor Rab der. İnsanları ve hayvanları da yok edeceğim diyor. Bu ayetten de görüyoruz ki dünyaya yargı geldiğinde tüm yaşayan varlıklar bu yargıya dahil olacaktır. Bu çok sert bir yargı olacaktır. Sefanya 1. bölüm 4. ayette elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım. Baal'dan kalan izleri putperest din adamlarıyla kahinlerin adını yok edeceğim der. Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların tümünü cezalandıracağım demektedir Tanrı. Tanrı şimdi yargıda Yahuda ve Yeruşalim'in özellikle ele alınacağını da açıklar. Baal'dan kalan izleri buradan yok edeceğim. Diğer üzerine Tanrı'nın yargısını getiren şey bellidir. Bu da putperestliktir. Habakuk'un peygamberliğinde Tanrı işledikleri belirli günahlardan ötürü halkın üzerine getireceği 5 beladan söz eder. Bu günahlardan sonuncusu ise putperestlikti. Bu sonuncu belayı oluşturur ama burada Sefanya parmağını putperestliğin yani sahte dinin üzerine basar. Kutsal kitap, Hakimler kitabıyla başlayarak Tanrı'nın halkı için doğru olduğunu göreceğiniz ve her ulus için doğru olmuş olan bir insan hükümeti felsefesini öğretir. Bir ulusun gerilemesindeki ilk adım dinden dönmek yani diri ve gerçek Tanrı'dan dönmektir. Bir ulusu aşağıya götüren ikinci adım ise ahlaksal kötülüktür. Üçüncüsü ise politik anarşi. Günümüzde birçok insan sorunumuzun Ankara'da, Berlin'de ya da herhangi bir başkentte olduğunu düşünebilir ama ben böyle düşünmüyorum. Başka bir grup eğer insanlar reform yapabilseler, insanların nazik davranmalarını, şiddet uygulamalarını, hırsızlık yapmamalarını sağlarsak, ahlaksal standartlarımızı yükseltirsek o zaman sorunlarımızı çözeriz diye düşünür. Yine sorunun bu olduğunda düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz ben ülkemizdeki ve dünyadaki sorunun Tanrı'ya ve Tanrı sevgisine, doğruluğuna, adaletine, kutsallığına sırtımızı çevirmiş olmak olduğuna inanıyorum. Sorun sizde ve bende. Sorun kilisenin, yani inanlılar topluluğunun Tanrı'nın mesajını vermekte başarısız olmasıdır. Her kiliseden ya da sizin kilisenizden söz etmiyorum. Birçok inanlı topluluk ve vaiz Tanrı için iyi birer örnektir ve onlardan ötürü Tanrı'ya teşekkür ederim. Ama birçok kilisede bunun bu şekilde olmadığını da görebiliriz. Bağlı bulundukları ulusa etkin bir mesaj veremedikleri bir yere gelmiş kiliseler de var. Bunun sonucu olarak bu dinsel geriye dönmede ahlaksal kötülük ve politik anarşide etkin olur. Söylediklerimin muhafazakar bir vaizin tutucu sözleri olduğunu düşünüyorsanız hata edersiniz. Büyük bir gazetenin birkaç yıl önce yayınlanan bir baş makalesinden bir aktarmayı size iletmek istiyorum. Kiliselerin ruhsal bir mesaj sunmaktaki başarısızlıklarından söz eden editör sözlerini şöyle bitiriyor bu Avrupa ülkesindeki gazetede. Hristiyanlık adına Mesih'e bu ihanet, insanlığı saran ahlaksal ve ruhsal rahatsızlığın nedenlerinden biridir. Üzücü gerçek, kiliselerin artık ulusal karakterlerin gelişimini etkilememesidir. İnsanlar kiliseye büyük bir çoğunlukla din adamlarından bekledikleri herhangi bir ruhsal yol göstermeleri için değil, tapınma toplantısına katılma güdüsüyle gidiyorlar. Bunları söylerken özellikle Batı Hristiyan dünyasından genellikle söz ediyorum. Burada büyük bir suçlama hissedilir. Bu her ulus içinde geçerlidir. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve düşüşünün 5 nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Gibbon Hristiyan değildi ama Roma'nın bu 5 nedenden ötürü düştüğünü kaydeder. Birincisi, insan toplumunun temeli olan ailenin onuru ve kutsallığının zayıflatılması. İkincisi, vergilerin artılması, halkın parasının halk için bedava ekmek ve sirkler için kullanılması. Üçüncüsü, zevki olan aşırı düşkünlük, sporun her yıl daha da heyecanlı, daha zalim ve daha ahlaksız bir hal alması. Dördüncüsü, düşman içerideyken daha çok silahla donatılma, bireysel sorumluluğun yok olması. Ve beşincisi, inancın yaşamdan kopması ve insanlara yol göstermek gücünü kaybederek yok olup sadece bir biçim haline gelmesi. Sefenya'nın mesajı insan hükümeti konusunda bu kutsal kitap ilkesini taşır ve parmağını güneydeki Yahuda krallığının kanayan yarası olan putperestliğin tam üzerine basar. Sefenya neler olup bittiğini görüyordu. Halk şimdi bir kızağın üzerindeydi ve aşağıya doğru inen yoldaydılar. Ve yargı gelmekteydi. Putperestlik her ulusu yoldan çıkartan şey olmuştur. Bir ulus diri ve gerçek Tanrı'dan ayrıldığında ya da dini temel alan büyük ahlaksal ilkelerden vazgeçtiğinde, putperestliğe düştüğünde bu sonunda kendilerini büyük bir ahlaksızlığa ve anarşiye götürür. İlginç olan burada bize 3 tür putperestlikten söz edilişidir. Baal'dan kalan izleri yok edeceğim. Birinci putperestlik türü kuzeydeki krallığa babası Sidonlar arasında Baal'a tapınmayı yürüten rahip olan İzabel'in tanıttığı Baal'a tapınmadır. Güneydeki krallıkta Baal'a tapınma popüler bir hale getirilmiş ve Manasya'nın egemenliği zamanında Baal'a sunaklar yeniden inşa edilmişti. Bu kutsal kitapta aynı döneme ele alan peygambersel kitaplarla tarihsel kitapları birlikte etüt etmenin neden harika olduğunu bir örnek oluşturur. Bu noktada Manasya'nın hükümdarlığını okumanız yararlı olur. Bunun için bunu 2. Krallar 21. bölüm, 2. Tarihler 33. bölümde okuyabilirsiniz. Hiçbir kral Tanrı'dan bu adamın ayrıldığı kadar ayrılmamıştı. Oldukça ahlaksız bir tapınma biçimi olan Baal'a tapınmayı yeniden uygulamaya koydu. Baal'a tapınmanın yanı sıra bir de Aştoret'te tapınma vardı. Tanrılığa dişi tanrıça eklendiğinde büyük bir ahlaksızlık da ortaya çıkar ve tabii ki bu dönemde ulusun hayatına büyük bir ahlaksızlık girmişti. Baal'a tapınmak doğaya tapınmanın bir biçimiydi ve gerçekten de kabaydı. Yoşiya iyi bir kraldı ve kral olduğunda yaptığı ilk iş Baal'a tapınmaya son vermek oldu. Puta tapar kahinlerle rahiplerin adını diyor. Aslında burada kullanılan cemarinler kara rahipler anlamına gelir. Siyah giysiler giyiyorlardı. Günümüzde şeytana tapanların siyah giydiklerine bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bunun kendileriyle başlayan özgün bir şey olmaması da ilginçtir. Siyah cübbeler giyen putperest rahiplerin zamanından kalma bir uygulamadır. Sefenya bu rahiplerin yargılanacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 5. ayette ise damlardan gök cisimlerine tapınanları hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanları burada yok edeceğim der. Damlardan gök cisimlerine tapınanları diyor. Sefenya şimdi o diyarda çok yaygın bir hal alan ikinci bir putperestlik biçiminden söz etmektedir. Bu da ince ve kurnazca ve oldukça tehlikeli bir şeydi. Evlerinin üzerleri düzdü. Akşamları aile burada toplanırdı. Hatta Tanrı kimse düşmesin diye çatının etrafına bir parmaklık konulmasını kendilerine yasa olarak buyurmuştu. Sefenya evin çatısının da bir tapınma yeri haline geldiğini söyler. Ve putperestliğin evlere nasıl yerleştiğini de buradan görebiliriz. Bunun anlamı neredeyse her evde putperestlik yapılan küçük bir putperest tapınağının var olduğuydu. Putperestlik gerçekten evlere girmişti. Gök cisimlerine tapınanları diyor. Güneş, ay ve yıldızlar. Yaratıcıdan çok yaratığa tapınma biçimiydi bu. Yaratıcıya tapınmak yerine yapılan bu şeylere tapınıyorlardı. Bu kendilerine mal ettikleri ikinci putperestlik biçimiydi. Putperestliğin en kötü, en sofistike ve en kurnaz biçimi bundan sonra söylenendir. Hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanlar diyor. Molek, Ammonların tanrısıydı. Molek'e tapınırken çocuklarını kurban ediyorlardı. Burada kurnazlık aynı zamanda diri ve gerçek tanrıya tapındıklarını söylemeleriydi. Tapınağa gidiyorlardı. Rabbi tanıdıklarını ve tanrıya inandıklarını söylüyorlardı ama aynı zamanda Molek'e tapınıyorlardı. İkisini birden gerçekleştiriyorlardı. Günümüzde de aynı kurnazca şey gerçekleşir. Bir sürü sözde kilise var ki Batı dünyasında aklınızı hayalinizi ne kadar zorlasanız onlara asla Hristiyan kilisesi diyemezsiniz. Gerçek kilise bir kişinin etrafında kurulmuştur ve bu kişi de İsa Mesih'tir. İlk inananlar topluluğu ona tapınıp hayranlık duymak için, onu tanımak, onun etrafında paydaşlık etmek için bir araya geliyordu. Yaptıkları her şey İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ama günümüzde Mesih'in adının bile geçmediği Batı kiliselerini görüyoruz. Eğer ondan söz ediliyorsa küçümsenen bir şekilde söz ediliyor. Yani Tanrı özünde oluşu çoğu zaman inkar ediliyor. Onun ezeli ve sonsuz olduğunu inkar edenler var. Ona tapınmayanlar, sadece ağızlarıyla ondan bahsedenler var. İsa'nın öğrencilerinden ve onun ne kadar harika bir insan olduğundan bahsediyorlar. Onun bir süperstar olduğunu bile söylüyorlar. Ama kutsal kitapta biz Hristiyanlar için verilmiş her şeyi inkar edenler var. Günümüz Hristiyanlığı konusunda oldukça dikkatli olmalı ve söylenenleri yüreğimize takmalıyız. O zamanlarda Yahuda diyarında yayılmakta olan kurnaz putperestlik de böyleydi. İnsanlar hala ayinleri yerine getiriyorlardı. Hala Sebt gününde tapınağa gidiyorlardı. Başka zamanlarda tapınağa gidip gitmediklerini bilmiyorum ama Sebt günü oradaydılar. Ama aslında Molek'e de tapınıyorlardı. Molek benliğin tanrısıdır. Benliksel bir tapınma ve yine büyük bir ahlaksızlığa geri dönüş vardı. Aynı şekilde günümüzde de kiliseye giden bazı insanlar var ki bu kişiler Hristiyan değil kilisecidir. Hristiyan inancının büyük gerçeklerini bilmezler. Cinsel ahlaksızlıkta bulunan ya da Tanrı sözüne aykırı şeyler yapanlar da bu kişiler arasında bulunabilir. O zamanki Yahuda'nın bir resmi bunu oluşturur ve şimdi yaşadığımız zamanın ince kurnazlığı da budur. Birçok insan eğer bir binanın üzerinde bir çan kulesi varsa ve o çan kulesinde de bir çan varsa içeride bir ork, düğünler için sıralarının arasından geçilebilecek bir yol, önde bir kürsü, bir kora yeri varsa bütün bunların o binayı kilise yaptığını düşünüyor. Dostum, orası güzel görünse de ruhsal anlamda güzel bir yer olmayabilir. Şehirdeki herhangi bir yerden daha da kötü olabilir. Bu kadar aldatıcı bir yönü bulunabilir. Yahuda ulusunun gerilemesine neden olan şey diri ve gerçek Tanrı'ya tapıyormuş gibi yapıp kendilerini bu tür bir putperestliğe teslim etmeleriydi. Sefanya 1. bölüm 6. ayette yolumdan dönenleri, bana yönelmeyenleri, kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim der. Halk Tanrı'ya tamamen sırtını çevirmiştir. Burada Rab'be sırtını dönenler ve hiçbir zaman kurtulmamış olanlar olmak üzere iki sınıf insandan söz edilmektedir. Sefanya 1. bölüm 7. ayette susun egemen Rabbin önünde. Çünkü onun günü yaklaştı. Rab bir kurban hazırladı, konuklarını çağırdı der. Aslında susun Rab Yahve'nin önündedir. Burada ima edilen şey susun ve konuşmayındır. Protesto etmeyin. Diri Tanrı'nın huzurundasınız diye uyarılmaktadır insanlar. Günümüzde Tanrı'ya karşı büyük bir saygısızlık var. İsa'nın bir tür arkadaş olduğu, Tanrı'nın yukarıdaki adam olduğu düşüncesi ve ondan söz ederken çok küstah olabileceğimiz düşüncesi yanlıştır. Size şunu söylemeliyim ki, Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır. Eğer sizler ve ben ona 1 milyar mil kadar yaklaşsak, onun kim olduğundan ötürü onun önünde yüzüstü yere kapanırdık. O yüce Tanrı evrenin yaratıcısıdır ve bizler sadece küçük yaratıklarız. Rabbin huzurunda susun diyor. Neden? Çünkü onun günü yaklaştı. Bu ayet bu kitapta geçen ilk Rabbin günü düşüncesini içermektedir. Rabbin günü öncelikle bir yargı zamanı olarak sunulur. Eğer Tanrı'nın programı hakkında daha fazla ileri gitmek istiyorsanız bunun büyük sıkıntı dönemi olduğu söylenebilir. O zaman başlayacaktır. Günümüzde bizler Mesih'in gününde, lütuf yılında yaşıyoruz. Rabbin günü inanlar topluluğu yeryüzünden ayrıldığında başlayacaktır. O zaman Tanrı yargısını gerçekleştirmeye başlar. O gün hala gelecektedir. Ancak Rabbin gününe benzetilen birçok gün olmuştur. Kral Nebukadnezar sonunda gelip Yeruşalim'i yok ettiğinde, onu yakıp yıktığında o toprakları çırılçıplak bırakmıştı. Bugün İsrail'e giderseniz çok az ağaç olduğunu göreceksiniz. İsrail'in milyonlarca ağaç diktiğini biliyorum ama nereye baksanız çıplak tepeler görürsünüz. Bir zamanlar o tepeler hep ağaçlar ve bağlarla kaplıydı. Orası süt ve bal akan yerdi. Ama şimdi artık öyle değil. Düşmanın yaptıklarının kanıtları hala orada. Nebukadnezar'ın önderliğinde gelen Babilleri, Medler ve Persler, daha sonra da Büyük İskender ve son olarak da Romalılar istedi. O ülkeye bir sürü düşman girdi. Bunun sonucu olarak çok az ağaç kaldı ve toprak günümüzde neredeyse tamamen çıplaktır. Tanrı bunu yapacağını çok açık bir şekilde bildirmişti ve bunu yaptı. Kanıtları günümüzde bile bizimledir. O yargı o insanlar için Rabbin günüydü. Ama bu peygamberlikleri tamamen tatmin etmez. Sefenya, Rabbin gününün hala gelecekte olduğunu ve Mesih gelip krallığını yeryüzünde kurduğunda gerçekleşeceğini çok açık bir şekilde bildirmektedir. Sefenya neredeyse iğneleyici bir alaycılıkla Rab bir kurban hazırladı. Konuklarını çağırdı der. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki konuklar kurban olacaktır ve kurban bu ulusun üzerine gelmekte olan yargıdır. Sefenya 1. bölüm 8. ayette o kurban günü diyor Rab. Önderleri, kral oğullarını, yabancıların geleneklerine uyanları cezalandıracağım. Buradaki düşünce yöneticilerin Rab'be sırtını çevirmiş olmasıdır. Bütün yapmanız gereken Sitkiya'nın egemenlik ettiği zamanı hatırlamaktır. Kralların sonuncusuydu ve kendi çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü görmüştü. 2. Krallar 24. bölüm ve 25. bölüm bunu kaydeder. Bu kesinlikle sert bir yargıydı ama Tanrı'dan uyarı almışlardı. O insanlar için Rabbin günü gibiydi bu. Sefenya 1. bölüm 9. ayet. İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri o gün cezalandıracağım der. Doktor Charles Feinberg şöyle yazar. Burada sözü edilen şey zenginlerin hizmetkarlarının evlerinden koşup efendilerini zengin etmek için başka insanların evlerini yağmalamalarıdır. Fakirlerin toprakları ve evlerini alanlar vardı. O zamanlarda olan şey büyük, orta sınıfın yok olmuş, ya aşırı zengin ya da aşırı fakir sınıfın oluşmasıydı. Günümüzde her ülkede de aynı şey olmaktadır. Tanrı bu insanlara kendilerini bundan ötürü yargılayacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 10. ayette diyorum ki, o gün kentin balık kapısından çığlıklar, ikinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek. İşte böyle diyor Rab. O gün şöyle olacak diye açıklıyor. Bu açıkça Rabbin gününden söz etmektedir. Kentin balık kapısından çığlıklar yükselecek. Balık kapısı günümüzde Şam kapısı olarak bilinen yerdir. Celile Denizi ve Ürdün nehrinden çıkan balıkları şehre soktukları kapıydı burası. Yeruşalim kentinin kuzey tarafındadır. İkinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek diyor. Şam kapısı günümüzde oldukça alçaktır ve eğer Yeruşalim şehrini birazcık biliyorsanız şehrin tepelerle çevrili olduğunu da bilirsiniz. Sefenya ne tarafa gitmek isterseniz isteyin, yargı üzerinize geldiğinde insanların feryatlarının olacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 11. ayette ise kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Kentin aşağı mahallesi olarak çevrilen Makteş harç anlamına gelir. Yeruşalim kentinin kurulan pazar yerinin alçak olduğu düşünülmektedir. Belki de peynir yapıcılarının vadisiydi ve o vadi günümüzde ağlama duvarının olduğu yerde tapınağa paraleldi ki burası onun için iyi bir yerdir. Kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Sefenya 1. bölüm 12. ayette o gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyen, o rahatına düşkün, aymazları cezalandıracağım der. O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını diyor. Yani eline bir el feneri alıp karanlıkta saklanan birini aramaya gitmek gibidir bu resim. Tanrı Yeruşalim'i aynen böyle aramaya niyetliyim der. Bütün o kötülük ve günahları gün ışığına çıkartacağım demektedir. Tortulu, dibe çökmüş şarap gibi olan o aymazları cezalandıracağım. Bu dilimizde rahatına düşkün anlamına gelen bir deyimdir. Bu insanlar rahat içinde yaşıyorlardı. Zengin bir toplumda yaşamakta ve rahat bir hayat sürmekteydiler. Birçok ülkede birçok insanın yargılanacağımıza inanmadıkları gibi onlar da yargılanacağımıza inanmıyorlardı. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyenler diyor. Rab hiçbir şey yapmıyor. Tanrı bu konuda hiçbir şey yapmayacak diyorlardı. Habakuk'un sorusu, bu kötülükler hakkında neden hiçbir şey yapmıyorsun ya Rab'tı. Tanrı ona bir şey yapıyorum dedi. Ve Habakuk'a bir görüm verildiğinde ve Tanrı'nın gerçekten ne yapmakta olduğunu gördüğünde halkına merhamet göstermesi için Tanrı'ya yakarmıştı. Günümüzde birçok insan Tanrı'yı umursamayacağım, iyilik de yapmıyor, kötülük de diye düşünebilir. Tanrı konusunda tamamen yansızlar. Tabii ki bu tür bir düşünce tarzı Tanrı'nın ölü olduğu gibi iğrenç bir teolojiye yol açmış olan şeydir. Sadece gelişmiş bir toplum bu tür bir teolojiyi üretebilirdi. Çünkü zengin bir toplumda yaşayan insanlar Tanrı'ya ihtiyacımız yok der. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın ne iyilik ne de kötülük yaptığını, yani Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünmektedirler. Ama çok yanılıyorlar ve Sefenya bunu bize açıkça bildirmektedir. Sefenya 1. bölüm 13. ayet, servetleri yağmalanacak, viraneye dönecek evleri. Yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Bu yüzden servetleri yağmalanacaktır. Yağma ve hırsızlıkla edindikleri servet aynen bunları elde ettikleri biçimde kendilerinden alınacaktı. Yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Tanrı bu insanlara bir bağ diktiğinde o bağın meyvesini yiyene dek savaşa gitmemesi üzerine bir yasa vermişti. Bir başka yasada eğer bir adam evlenirse bir yıl boyunca savaşa gitmeyeceğiydi. Tanrı burada bağlar dikeceklerini ama onların şarabını içemeyeceklerini çünkü günah işlediklerini söyler. Savaştan vakit ayıramayacaklardı. Evlendikleri zaman da savaştan ayrılamayacaklardı çünkü düşman bir sel gibi üzerlerine gelecekti. Sefenya 1. bölüm 14. ayette Rabbin büyük günü yaklaştı. Yaklaştı ve çabucak geliyor. Dinleyin, Rabbin gününde en yiğit asker bile acı acı feryat edecekler. Rabbin büyük günü yaklaştı derken bu Rabbin büyük günü gelecekteki büyük sıkıntı zamanıdır. Sefenya'nın zamanında Yoşiya'nın egemenliğinden sonra güneydeki krallıkta başka hiçbir iyi kral çıkmadı. Hepsi kötüydü. Yehoahaz, Yehoakim, Yehoakin, Sitkiya hepsi kötü krallardı. Şimdi Tanrı'dan ayrıldıkları için ulusun ve halkın üzerine yargı gelecekti ama gelecekte Rabbin gününde olacakların sadece küçük bir kısmını bunlar oluşturmaktaydı. Sefenya çok yakın ve hızla geliyor. Rabbin gününün sesi yiğit erkekler acı acı ağlayacaklar der. Yani ortaya ağlama duvarı kavramı diye bir şey çıkacaktır. Ve büyük sıkıntı zamanından sonrasına dek orada olacak. Çünkü İsrail huzur prensi gelene ve Mesihlerini kabul edene dek huzur nedir bilmeyeceklerdir.